Yeşil Bülten. Hazırlayan ve sunan Utku Zırı.
1 Aralık 2022 günlerden Perşembe, 95.0 Açık Radyo'dasınız değerli dinleyenler. Ben Utku Zırı, teknik masada Andrei Griscu. Bu haftanın Yeşil Bülteni'ni bizi her nereden dinliyorsanız eğer oraya ulaştırmaya çalışacağız. Bu hafta Yeşil Bülten'de aslında uzunca süredir, yani bu programın süresi hayli uzun tabii, ama uzunca süredir konuştuğumuz, bazı kavramsal düzeyde konuştuğumuz bazı hususların aslında hayatın gündelik akışı içerisine ne kadar da bir anda giriverdiğini ve bir anda önemli bir gündem maddesi oluverdiğini kanıtlar bir konuyla karşınızda olacağız aslında. O da o kavramsal konuştuğumuz neydi? Gıda güvenliği, gıda güvencesi, gıda krizi gibi pek çok kavram üzerinden yıllarca tartıştık. Bunun işte genetiği değiştirilmiş tohumlara, GDO'lu gıdalardan, sağlıklı gıda hareketlerine, bir dizi Türkiye'de gelişen akımların gelip dayandığı, günün sonunda gelip dayandığı bir nokta ile karşı karşıyayız aslında. Bu noktada ne derseniz bir gıda krizi, yükselen, derinleşen bir gıda krizi, derinleşen bir yoksulluk, derinleşen eşitsizlikler karşımıza beslenme sorunları çıkartmaya başladı aslında çocuklarda. Pandemi ve pandemi sonrasında gelişen, ister savaş koşulları deyin, ister ekonomik koşullar deyin, ne derseniz bunların hepsi büyük bir problemle, büyük bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu bize gösterdi. Konumuzu böyle kısaca özetledim. Konuğumu da derhal tanıtayım sizlere. Tarım ve gıda meselesine dair yaptığı haberlerden, yazılarından da tanıyanlarınız vardır. Gazeteci ve kendisi de öyle diyor, sakıncalı akademisyen, sevgili dostum Murat Büyük Yılmaz'la bu hafta konuşacağız. Merhaba Murat, hoş geldin.
Merhaba, merhaba.
Ya şöyle aslında bu konu bizim Yeşil Bülten ne yapıyordu? Sen de bilirsin, konuşmuşluğumuz da var daha evvel başka programlarda. Çevre ekoloji alanındaki mücadeleleri konu alan bir programdı. Ama şimdi doğa için, tarım alanları için, ormanlar için mücadele veren insanların hikayeleri hep bizim konumuz oldu. Ama bugün geldik ve dayandık ki insanlık artık kendi geleceği için, çocuklarının beslenebilmesi için bir mücadele verir hale geldi. Yani mücadelenin seviyesi artık o kadar temele indi ki biz hani yükselen ekoloji hareketlerini, mücadelelerini konuştuğumuz bir dönemden araya giren pandemiyle birlikte artık derin bir yoksulluğu, derin bir gıda krizini konuşuyoruz. Murat, sen de yıllardır tarım politikaları üzerine çalışıyorsun, gıda politikaları üzerine çalışıyorsun, bu konudaki gelişmelerin yakın takipçisisin ve aktarıyorsun da pek çok farklı mecrada. Birazcık bu konulara gireceğiz. Neden gireceğiz dersen, bir süredir yükselen bir çocuklara okullarda ücretsiz yemek dağıtılması üzerine bir hareket var. O hareket artık o kadar sahici ve yakıcı bir hareketmiş ki Milli Eğitim Bakanlığı gündemine aldı. Dün bir açıklama yaptı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer. Pilot uygulamalara başlandığını, okullarda ücretsiz yemek programı kapsamında pilot uygulamalara başlandığını, 2023'te bu sayının 2,5 milyona çıkartılacağını söylüyor. Yani biz çocukları okullarda bir öğün en azından yemek yiyebilir hale getirmek için bir politika yapar hale geldik. Nasıl tanımlarsın öncelikle bu ortamı, bu durumu? Bu çocuklara ücretsiz yemek hareketi neden ortaya çıktı? Bu derinleşen gıda krizi neden ortaya çıktı? Biraz böyle girelim istedim.
Olur tabii ki. Öncelikle şeyi söylemek gerekiyor. Senin de biraz önce değindiğin üzere pandemi ile birlikte aslında gıda krizinin daha da yakıcı hale geldiğini biliyoruz ve gündemimize aldık, konuşuyoruz. Aslında çocukların beslenmesiyle ilgili problem öncelikle Türkiye'nin birkaç tane krizi, çokluk krizi aynı anda yaşamasıyla alakalı diye düşünüyorum. Yani bir kere endüstriyel tarım ve gıda sistemi zaten kar odaklı bir gıda üretimini öngördüğü için ve bu sistemin kar odaklı olmasından dolayı giderek daha fazla sorun yaratır hale geldi. Pandemide üretimde zorluklar yaşanmıştı ve gıdaya doğrudan gündelik erişimde zorluklar yaşanmıştı. Ama Türkiye'nin içerisinde sürüklendiği bir de ekonomik kriz var. Ve bu ekonomik kriz asgari ücretin insanların yaşamasına el vermemesi dolayısıyla herkes tarafından daha da derinden hissediliyor. Ve ekonomik krizle yoksullaşan on milyonlarca insan gıdaya daha az erişir, daha sağlıksız erişir hale geldi. Dolayısıyla aslında bir gıda krizinin kapıda olduğundan değil, bir gıda krizinin içerisinde olduğumuzdan bahsetmek gerekiyor. Ve bu gıda krizi çok katmanlı, üretimden dolaşıma, paylaşıma kadar, gıdaya erişime kadar her alanda bir gıda krizi var. Bir kere bunu başta söylemek gerektiğini düşünüyorum. İşte bu gıda krizi Türkiye'de ekonomik krizle birlikte vuku bulduğunda artık çocukların bırakın beslenmesini, doymasını bile olanaksız hale getirdi. Ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, bütün muhalefet partileri ve İktidar Partisi'nin de gündemine gelmesinin hikayesi aslında böyle başladı. Dolayısıyla biz şimdi çok daha akut, çok daha acil bir problemden bahsediyoruz. Çünkü çocuklar sadece okulda değil, evde de beslenemiyorlar, sokakta da beslenemiyorlar, okulda da beslenemiyorlar. Dolayısıyla acilen kamu kaynaklarıyla bu duruma müdahale edilmesi ve çocukların beslenebilir hale getirilmesi gerekiyor diye özetleyebilirim.
Ya Murat, o kadar acıklı bir tablodan bahsediyoruz ki. Yani kampanyalar yaptı pek çok sivil toplum kuruluşu biliyorsun. Ve bu kampanyalarda hani şöyle sözler duydum ben. Yani en azından bir öğün sağlıklı gıdaya bu çocukları ulaştırmamız lazım. En azından yani bu korkunç bir tablo.
Evet.
Yani şimdi işte belediyeler okullarda, üniversitelerde, okullarda ücretsiz yemek dağıtmaya başladı. Kimi noktalarda engellendiği bile oldu. Yani artık bu siyasi çekişmenin konusu haline gelmeyi bırakın. Bu ülkedeki karnı doyan herkesin utanç duyması gereken bir problemden bahsediyoruz aslında. Ama bir siyasi çekişme konusu haline de gelmiş durumda. İşte Türk Tabipler Birliği'nin raporları var. Çocuklarda bodurluğun yani eksik sağlıksız beslenmeden kaynaklı sorunların ortaya çıktığını söylüyor. 3 çocuktan birinin yoksul hanelerde yaşadığını söylüyor. 0-4 yaş aralığında 350 bin çocuğun bodurluk tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Yani bunlar okuyan, duyan insanların dahi içini acıtacak şeyler ama ya gündelik
Evet.
hayatta yaşıyoruz biz bunu. Her gün.
Şimdi bence şöyle Utku. Şimdi biraz evvel benim bahsettiğim endüstriyel tarım ve gıda krizinin ekonomik krizle birleşmesi ve ne gıda güvenliğinin ne de gıda güvencesinin ortada kalmamasını konuşabiliriz. Daha büyük politikalardan konuşabiliriz. Ama şimdi özellikle Hacer Fogo'nun yoksul mahallelerden edindiği izlenimleri aktarmasıyla Doktor Bülent Şık'ın özellikle çocukların ilk 1.000 günüyle alakalı dikkat çekmesiyle gündemimize geliyor. Şimdi acilen bir şey yapmamız gerekiyor. Bu büyük politikaları konuşmanın ikamesi değil elbette. Ama büyük ve sorunun kökünden çözecek politikaları konuşmadan önce acilen bir şey yapmamız gerekiyor. Bu acilen bir şey yapmanın da bence kritik yanı şu, göstermelik olmaması. Şimdi sorunun ortaya çıkmasının temel sebebi gıda krizi ve insanların yoksullaşması. Şimdi bunun kaynağı ne? Bunun kaynağı Türkiye'deki ekonominin işleyişi ve ülkenin yönetimi. Ve dolayısıyla iktidar burada çeşitli vaatlerden bahsediyor, çeşitli ileride gerçekleştirecek projelerden bahsediyor ama sonuçta şunu söylemek bence mümkün. Merkezi iktidar kamu kaynaklarını yoksullardan, işçilerden ve çocuklardan esirgiyor. Dolayısıyla beslenme konusunda geniş halk yığınları devletin elinden bir şey göremiyor. Burada devreye ne giriyor? Biraz önce senin söylediğin gibi büyükşehir belediyeleri, belediyeler, muhalefet belediyeleri bir şekilde zaten pandemide tarıma yönelik icraatleri varken şimdi özellikle çocukların en azından bir öğün karınlarının doyması için bir şeyler yapıyor. Farklı belediyeler kendi somut durumlarına göre kendi olanakları çerçevesinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Senin de yakından bildiğin üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi süt dağıtımından yemek sunumuna kadar öğrencilere pek çok şey yapıyor. Ama burada iktidarın bir engellemesiyle desteklemesi gereken şeyi engellediğini görüyoruz. Bir kere bunu kenara yazmak gerekiyor. Yani belediyeler halkla bir dayanışma içerisinde onların acil ihtiyaçlarını gidermek üzere kendi olanaklarını seferber ediyor. Ancak merkezi hükümet bunu engellemenin peşinde. Bunu bir kenara
Ya
yazmak gerekiyor.
sevgili Murat, bir şey de, yani şöyle de bir durum var burada artık. Yani tamam, hani mesela Bülent Şık'ın adını anlıyor ya, Bülent abi ısrarla söylüyor. Yani okula gelene kadar diyor aslında. Değil mi?
Evet.
Yani çocukların ilk 1000 günü diyor, yanlış
Ve
hatırlamıyorsam.
oradaki kritik şey de şu, sözü kesiyorum ama yani
Yok,
evet.
estağfurullah, buyurun lütfen.
Yani ilkokul çocuğu da, ortaokul çocuğu da, liseli de, üniversiteli de elbette beslenme yetersizliğine karşı karşıya elbette onlar için bir şey yapılmalı. Ama Bülent Hoca'nın özellikle vurguladığı, eğer ilk 1000 günündeki çocuklar şimdi beslenemezlerse daha sonra telafisi mümkün olmayan sağlık sorunlarıyla ortaya çıkacak bu durum. Ve bu bir neslin sorunlu, sağlıksız ve geleceksiz bırakılması anlamına geliyor. Yani Türkiye aslında şu anda geleceğini kaybediyor. Geleceğinin sağlıksız çocuklarını üretiyor diyebiliriz bu sistem. Dolayısıyla belediyelerin yaptıkları şeylere devam ederken hani nasıl yapmalıyı da konuşmalıyız bence. Yemek elbette kamu kurumları tarafından, kamu kaynaklarıyla sağlanmalı. Ama bu yeterli değil. Şimdi Efes Selçuk Belediyesi ile Bülent Şık'la birlikte oluşturmaya çalıştığımız bir proje var. Ve buradaki temel anlayışımız şu. Kentteki ihtiyaç sahibi bütün kesimlerin bir haritasını çıkarmak. Yani çünkü bu iş hamile kadınlardan başlıyor. Eğer hamile kadınlar ihtiyaç duydukları besini alamazlarsa sonrasında telafisi mümkün olmayan sorunlar ortaya çıkıyor. Bebek sahibi annelerin beslenmesi çok önemli. Sonra bebeklerin beslenmesi önemli ve bundan sonra yaşlara göre üniversiteye kadar bütün çocukların ve gençlerin beslenmesi çok önemli. Dolayısıyla bence devlet olanaklarının esirgendiği kentlerde ihtiyaç sahibi insanların bir haritasının çıkarılması gerekiyor. Yani ev ev belki de gezmek, çeşitli verileri toplamak ve kentin bir dayanışma haritasını çıkarmak gerekiyor gıda konusunda. Bunu çıkardığımızda kimin ihtiyaç duyduğunu da saptamış oluruz ve doğrudan ihtiyaç sahiplerine, hamile kadınlardan başlamak üzere doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaşabilir ve her kesime, her yaş aralığına uygun destek politikalarını hayata geçirmek mümkün.
Tabii işin aslında üzücü tarafı da şu, artık bir sosyal yardım konusu haline gelmiş durumda beslenme. Yani valla sağ olsun Bülent Şık, değil mi? Zaten biz nasıl
Evet.
tanıdık Bülent Şık'ı? Yaptığı çocuklar üzerinde yapılan analizlerle, orada Onur Hamzaoğlu'nu da hatırlayacağız. Yani
Evet.
bu sistem, yani bu çirkin endüstriyelleşme diyelim, çocukları daha anne karnında zehirlemeye başlıyor. Sonrasında bir de artık beslenme kriziyle, gıda kriziyle karşı karşıya bırakıyor. Murat, akut meseleler tamam. Yani onlar yapılmalı. Girişte de söyledim. Artık yani Milli Eğitim Bakanlığı bile kabul etmiş durumda. Bu büyük sorunu. Yani bu eğitimin sorunu gibi anlaşılıyor Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasında. Ama yani bu, bırakın hani bakanlık düzeyinde, bu en üst politika düzeyinde, evrensel politika düzeyinde bir sorun. Ya İngiltere'de var buna benzer kampanyalar Murat. Yani İngiltere'de çocuklara bir öğün ücretsiz yemek dağıtılması için kampanyalar yapılıyor. Yani dünyanın her yerinde büyük bir problem var. Dünyanın her yerinde müthiş bir şey var. Gelir adaletsizliği. Ya gelir demeyelim buna artık. Yani gelir adaletsizliği az kalıyor. Yani bir müthiş bir derin bir uçurum var. Sosyal adalet konusunda her alanda ve bunun en yakıcı meselesi de gıda. Yani insanlık şu anda hayat yaşamını devam ettirebilmek için, gıda alabilmek için mücadele verir hale geldi. Bu acıklı bir tabloyla karşı karşıyayız. Sen de birkaç yerde değindin, yani endüstriyel tarım meselesi. Yani buna dair çözümle, yani çözüm demeyelim ama buna dair başlıkları da konuşmak isterim. Yani nasıl bir tarım politikası bu işi çözer? Çünkü bir yandan mesela geçen hafta değil mi Amerika'da laboratuvarda üretilen tavuk etleri satışa sunulmaya başlandı. Yani şu anda hali hazırda insanlar laboratuvarda üretilen hayvansal gıda ne diyelim yani tavuk yiyor yani. Bir yandan işte böyle bir endüstri buna yine çare bulacak şeyi var. Bir taraftan da agroekoloji, agrotarım gibi uygulamalar konuşuluyor.
Evet.
Yani nasıl bir tarım politikası bizi bu korkunç tablodan çıkarır? Tarım politikasının ötesinde genel bir politikaya da ihtiyaç var tabii ki de biz tarımda konuşalım.
Şimdi şöyle aslında bizim karşı karşıya olduğumuz gıda krizinin toplumun en kırılgan kesimleri tarafından nasıl hissedildiğini gıda güvenliği ve gıda güvencesi açısından hissediyoruz, görüyoruz. Yani hem sağlıklı, yeterli ve besleyici gıdaya erişemiyoruz, hem de eriştiklerimizin bunların yerine doymak için tükettiklerimizin de sağlıklı olmadığı, kimyasallarla mal olduğu ve zararlı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla eğer politika düzeyinde konuşacaksak, gıda güvenliği ve gıda güvencesinin yitirilmesinin temel sebebi yoksulluk gibi, ekonomik kriz gibi elbette etkileyenleri var ama endüstriyel tarım ve gıda krizi, endüstriyel tarım ve gıda sistemi. Şimdi bunun için ne gerekiyor? Demek ki bir sağlıklı bir gıdanın üretiminin koşullarını yaratmak lazım. Ve bununla da agroekoloji. Yani doğayla uyumlu, kadim tarım geleneklerini insanlığın bilgisiyle, ürettiği bilgiyle birleştiren hem bir bilim olan hem de bir üretim usulü olan agroekolojiyi bir kere kenara yazmalıyız. İkincisi, gıdaya erişim açısından ise gıdada emeği ve hakkı olanların o gıda üzerinde sözünün olmasını sağlayacak gıda egemenliği kavramı. Dolayısıyla agroekoloji ve gıda egemenliği üzerinden bir toplumsal gıda sistemi inşa edebilirsek, o zaman hem gıda güvenliğini hem de gıda güvencesini sağlamış oluruz diye düşünüyorum. Bu çok büyük ve uzun vadede yapılacak bir strateji anlamında söylemiyorum bunu. Şimdi şeye geri dönersek, yani kentlerde bu insanlar nasıl sağlıklı beslenecekler sorusuna acilen yanıt vermeye çalışırken aslında gıda egemenliğini ve agroekolojiyi de yaşama geçirmek mümkün. Şimdi kentler, yani merkezi devletin müdahale etmediği durumda kentlerde özellikle Ege bölgesinde bunun çok olanaklı olduğunu düşünüyorum ben. Doğayla uyumlu üretim yapmak mümkün ve bunun örnekleri var. Agroekolojik tarımsal üretim yapılıyor. Ancak acil olan bu gıda krizine müdahale için eğer kentlerde bir kent dayanışması olarak bu sorunu çözmeye yönelirsek, yani işin içerisinde kamu kaynaklarına sahip olan belediyeler, gıda üretimi yapan kooperatifler, küçük üreticiler, esnaflar ve büyük üreticiler, bunların hepsini birleştiren bir dayanışmayla, bir sistemle eğer biz bu soruna müdahale edebilirsek, aynı zamanda tarım politikası nasıl olması gerektiğine dair de bir örnek çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Bir de şuradan da bakabiliriz. Tabii ki bununla dair, bu söylediklerime dair yorumunu merak ediyorum ama biz mesela bugün Türkiye'de anayasayı tartışıyoruz. Ve anayasa eğer bu toplumda nasıl yaşayacağımızı belirleyecekse önce karnımızı nasıl doyacağımıza dair bir şey söylemesi gerekir diye düşünüyorum. Yani bizim anayasamızda eğer gıda egemenliği ve agroekoloji yer alırsa başka bir şey olur. Ama endüstriyel tarım ve gıda sistemini ısrar edersek başka bir şey olur. Yani anayasa düzlemindeki tartışma da, çocukların bugün karnını nasıl doyuracağımıza dair tartışma da aslında aynı yere çıkıyor. Bizim endüstriyel tarım ve gıda sisteminden vazgeçmemiz, kentlerde başka bir şey örgütlememiz gerektiğini düşünüyorum.
Ama anayasa tartışmasını biz aileyi bir kadın ve bir erkek mi
Evet.
oluşturur düzeyinde tartışıyoruz. Yani
Şimdi şeyde
konuşacak çok şey var tabii yani
evet
böyle
evet yani
acayip.
şeyi söylemek mümkün. Yani fiyatlar sürekli artıyor, gıda fiyatları sürekli artıyor, tarım politikası mı konuşuluyor ve bütçe açıklandı mesela, bütçe yaptık. Türkiye Cumhuriyeti bir bütçe. oluşturdu ve burada tarım işçilerine dair, köylülere dair, beslenmeye dair hiçbir şey yok. Dolayısıyla oraya da bakan, oraya da hedefleyen bir gıda egemenliği mücadelesine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Burada şimdi bu akıt probleme cevap verirken bunu da işlevli hale getirmek mümkün diye düşünüyorum.
Yani o bütçe zaten apayrı bir konu. Yani şu yüzden apayrı bir konu. Hani bütçeyi konuşuyoruz yani. Bütçede şunun payı bu kadar arttı, bunun payı bu kadar arttı ama hani konumuz birazcık şu. Bu bütçe nereye ve nasıl harcanıyor konusu var. Yani mesela TÜİK açıkladı 3. çeyrek verilerini. Ekonomi 3,9 büyüdü diyor TÜİK. Tarım da %1,1. Örneğin büyüyor yani sektörel bazda
Evet,
bakıldığında.
evet.
Yani ama bunlar insanların gündelik hayatına etki anlamında hiçbir şey ifade etmiyor. Yani tarım büyüdü de ne oldu? Yani peyniri artık neredeyse geçen yıla göre 2 katı pahalı alır hale geldi insanlar. Ekmek fiyatları dahi aldı gitti ki ekmek hani bir temel gıda maddesi olarak algılanmaması gereken bir şey
Evet.
aslında ne denir gıda ürünü aslında. Yani pek çok şeyi tartışıyoruz ama şu nokta belki son 5 dakikamızda şunu birazcık konuşalım isterim. Şurada bir çatışma var değil mi Murat? Yani 8 milyar olduk dünya gezegeninde yaşayan insanlar olarak. 8 milyarlık bir nüfusu ancak işte GDO'yla ancak endüstriyel tarımla, ancak işte yani kitlesel üretimle besleyebiliriz gibi bir
O
tartışma
var.
var. Ha, bir de senin de dile getirdiğin işte agroekoloji diyebileceğimiz daha yöntemlerle, daha
Doğayla
kadim
uyumlu.
yöntemlerle diyelim. Burada aslında temel tartışma şuraya kilitleniyor değil mi? Şimdi gıda, tüketip bir şeyler yiyoruz, eyvallah. Hani kursağımızdan bir şey geçiyor ama bu ne kadar sağlıklı? Sanırım bu tartışmada burası kritik olan bir nokta. Biraz buraya da bakalım isterim.
Evet. Yani hem tükettiğimiz gıdanın sağlıklı olup olmadığına bakabiliriz. Hem endüstriyel tarım ve gıda sistemiyle üretilen bu üretim biçiminin yani iklim krizine etkilerini, o bölgedeki topluma etkilerini yani pek çok şeyi konuşabiliriz. Ama şeyi biliyoruz. Yani hala dünyayı doyuran küçük üretici çiftçiler. Bir kere yani o iddianın hani teknolojik ya da kitlesel üretimle doymuyor insanlık. Hala küçük üreticilerin ürettikleriyle doyuyoruz biz ya da besleniyoruz. Bir kere bunu ortaya koymak gerekiyor. Özellikle Türkiye açısından tabii bunun şeyi de var. Yani dış girdiye bağımlı, ithalata bağımlı bir tarım sisteminin zaten sürdürülebilirliği yok. Hani böyle de bir şey var. Dolayısıyla şeye de bakarak yani bugünkü sorunu nasıl çözeceğimize tekrar tekrar dönmek de istiyorum aslında. Bir kere biz eğer doymaya devam edeceksek, beslenmeye devam etmek zorundaysak bunun için kentlerden başlayan bir anlayışı inşa etmek zorundayız. Kitlesel üretimle, endüstriyel üretimle insanın doymadığını, beslenemediğini biliyoruz, sağlıklı olmadığını biliyoruz. Ve doğaya da zarar verdiğimizi biliyoruz. Yani bir iklim krizinin de, ekolojik krizin de endüstriyel tarımla tetiklendiğini biliyoruz. Dolayısıyla bugünkü sorunları çözerken de kamu kaynaklarının endüstriyelden agroekolojiye dönüş için harcanması gerektiğini bence talep etmeli, söylemeliyiz. Gıda üzerinde emeği ve hakkı olanların bu gıda sisteminde söz sahibi olması gerektiğini söylemeliyiz. Ve burada ben şeyi kritik buluyorum. Yerel yönetimler ve onların bütçeleri, madem ki merkezi iktidar bütçesinden insanların nasıl doyacağına, besleneceğine dair bir şey yapmıyor, bir katkı yapmıyor. O zaman biz kentlerdeki bütçeleri halkın sağlıklı ve besleyici şekilde, doyurucu şekilde beslenmelerini sağlayacak politikalara aktaralım. Dolayısıyla burada belki evet çok çok kötü bir durumdayız. Biraz önce senin söylediğin gibi çok insani bir muhasebe yapmak durumundayız. Ama aynı zamanda bu krizin bir şekilde doğadan ve insandan yana değerlendirilmesi ve yeni bir gıda sisteminin inşa edilmesi için kullanabiliriz.
Galiba zaten en temele, en köke inmek lazım. Tohumla başlayan bir yolculuk bu. Tohumdan başlayıp o tohumu toprakla buluşturan, o tohumdan yeşeren gıdayı insanlıkla buluşturan ve bu sistemi doğayla uyumlu ve doğaya zarar vermeyecek hale getirecek politikalara uzanan bir dizi birbiriyle de ilişkili bu zinciri doğru kurmamız lazım. Şu anda büyük bir insanlık krizi artık. Yani buna sadece gıda krizi demek de doğru değil galiba. Bir ekolojik krizimiz var zaten üst çatıda. Bu ekolojinin de altında gezegendeki ne diyelim baskın türü olarak insanlığın içinde bulunduğu bir kriz var ve sorumluluğu da var. Bunun politikalara yansıması sanıyorum asıl olan. Süremizin sonuna geldik Murat. Varsa son bir cümlen, onu da alalım bu konuya dair ve kapatalım programı.
Hemen özetleyebilirim. Yani bu soruna dair çözüm ihtimallerinin aslında yeşerdiğini görüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıkları, ilçe belediyelerin yaptıkları pek çok alanda. Yani başka bir tarımın ve başka bir yaşamın mümkün olduğuna dair zaten çalışmalar meyvelerini veriyor. Ve orada başka bir şey zaten yani bizim tahayyül ettiğimiz yaşamın ve üretimin ve tüketimin mümkün olduğuna dair pek çok çalışma zaten var. Yeter ki biz bunlara daha fazla kaynak aktaralım ve bunu bir toplumsal mücadele haline getirelim. Sonuçları kısa sürede alacağımızı düşünüyorum.
Ben de çok teşekkür ediyorum Murat Büyükyılmaz'a. Çok sağ ol, var ol katkıların için, vakit ayırdığın için.
Ben teşekkür
Değerli
ederim.
dinleyenler, bu haftaki Yeşil Bülten'i kapatıyoruz. Kapatmadan destekçimiz Cüneyt Eler'e de teşekkür edelim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.